Ayrım 10. Bildiğin gibi değil Osmanlı. Mustafa Alp Dağıstanlı. Sayfa 118. Suçluyu yakalamak kimin göreviydi? Adamın biri 1571'de Eyüp'te iki kişiyi öldürdüğü için mahkum olmuştu ama kaçtı. Kardeşi muhtemelen kefiliydi, abisinin izini sürdü ve Kırım'da bulup yakalattı. Kefe kadısına hüküm gönderildi ve mahkumu İstanbul'a göndermesi istendi. Peki ya kardeşi mahkumu bulamasaydı? Eyüp'te Piri Paşa Bostanı'nda bostancı Yanyalı yani oğlu Dimo'ya kefil olmuştu. Dimo bir gün çalışan kafirleri ayarttı, ayartılanlar basıldı. Dimo kaçtı, ele geçirilemedi. Bunun üzerine kefili kürek cezasına gönderildi. Neden? Çünkü kanun buydu. Buyurun size Yavuz Selim kanunnamesi. Bir kimseye suç yüklenirse oğluna ve varsa kardeşine ve akrabasına ve arkadaşına ve kefillerine ve köylüsüne veya mahallesine veya bir kimsenin evindeyse ona bulduralar. Eğer bulunmazsa ve ne sabit olur ise ve ne ispat olursa veya daha önce suç işlemiş kimse ise tazmin edecek, zikrolunan kimseler tazmin edeler. Kefil bu sorumluluğundan bir şartla kurtulabilirdi. 7 kadılık yerde yani bölgesinde araya eğer sahih arayıp bulamadım derse, aciz kalırsa her kadıdan bir temessük yani senet ala ki özgür ola. Toplumun en büyük denetçisi yine toplumdu. Bu kefalet sistemi aslında sadece suçlularla ilgili değildi. Devlet suçu daha oluşmadan önlemek hedefiyle herkese herkesin sorumluluğunu yüklerdi. 3. Murat zamanında bu sistem bir adım daha ileri götürüldü ve bütün hanelerin birbirine kefil olması emredildi. Özellikle devlet işleri böyle yürütülürdü. Toplum düzeni herkesin yerli yerinde oturmasını esas alıyordu. Bunun en önemli nedenlerinden biri vergi ve askerlik yükümlülüklerinin aksamamasıydı. Mesela bir kişi meşru bir gerekçeyle köyünden ayrılmak istiyorsa, kendi yokluğunda vergisinin ödeneceğini garantileyen bir kefil göstermek zorundaydı. O zaman kadı kendisine bir mürur tezkeresi verirdi. Bu köylünün bulunması gerekirse bu sorumluluk kefildeydi. Dolayısıyla köyler ve mahallelerde yaşayan insanlar birbirlerine kefillenirdi. Şimdiki polislik görevine benzer işleri yürüten subaşıydı. Subaşı ve tabii kadı her istediği insanı her istediği zaman bulabilmek isterdi. Kefalet bu işe yarıyordu işte. Köyün bütün erkekleri kadıya getirtilir ve birbirlerine kefillenirdi. Sonra da köyün kethüdası bütün kefillere kefil olurdu. Kethüda ile beraber imam, papaz, haham da kefil olurdu. Kadı bütün bu kefilleri sicile kaydederdi. Devlet imar işlerinde de benzer bir kefalet sistemi uygulardı. 1565'te Büyükçekmece'de yapılacak köprü için gerekli mahir ustaların bulunup birbirlerine kefillenip gönderilmesi için birçok şehrin kadısına ferman gönderilmişti. 1573'te Selimiye Camii'nin yapımı için de benzer bir ferman çıkarılmıştı. Bir keresinde Tersane-i Amire'de görevli bazı marangozlar iş yerlerinden izinsiz ayrılmıştı. Derhal kefillerinin getirilmesi buyuruldu. Bir devlet işinde çalışmak isteyenler de kefil göstermek zorundaydı. Devlet özel sektörden de kefilsiz kimse çalıştırmamasını istiyordu. Medreselerde ve imaretlerde kefilsiz talebelerin kalması men edilmişti. Gayrimüslimlerden alınan cizye ile savaş gibi olağanüstü durumlarda salınan avarız vergisi tek tek kişilere değil yerleşim birimlerine yüklenirdi. Dolayısıyla bu yerleşim biriminde yaşayanlar birbirine kefillenirdi. Böylelikle vergiden kaçan birinin payını da mahalleli öderdi. Kimliği belirsiz biri 1791'de Ayasofya Camii'nde bir cuma namazı sırasında 3. Selim'e iki taş atınca asayiş ve toplumun denetimi konusu daha bir ciddiyetle ele alındı. Bir dizi nizamname çıkarıldı. zabıta görevlilerine mahalleleri teftiş ve yoklama yetkisi veren fermanların hedefinde serseri, başıboş, bekar taifesi ilhamallar, bahçıvan ve küfeciler, kayıkçılar, Arnavut tellaklar, dilenciler, derviş kılığında gezenler, başıboş medrese öğrencileri vardı. Yani İstanbul'da meşru bir işi ve kefili olmayan kimseler. Bu fermanlar üzerine Divan-ı Hümayun tarafından görevlendirilen özel ekipler İstanbul ve yakın civarını, Eyüp, Üsküdar, Galata, Boğaziçi sahilleri 6 aylık aralıklarla ayrıntılı olarak teftiş etti ve kefalet defterleri oluşturdu. Tanzimat reformları sonrasında bile kefalet sistemi uygulandı. Bir ferman bir mahalleye yeni girmek isteyen kişilerden muhtarların kefil istemesini ve deftere kaydetmesini buyuruyordu. Bu kefalet sistemi imparatorluğun ilk devirlerinden yıkılana kadar sürdü. Suçlar da... Kanuni döneminde İstanbul'da kaç meyhane vardı? A. 3 B. 32 C. 129 D. 500 Cevap 500. O zamanlar İstanbul'un nüfusu 400-500 bindi. Demek ki yaklaşık 1000 kişiye bir meyhane düşüyordu. Meyhanelerde asıl olarak şarap içiliyordu ama rakı da vardı. Rakıyı genellikle Rumlar içerdi. Meyhaneleri işletenler de Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerdi. Müslümanların işlettiği meyhaneler de yok değildi. Ama zaten gayrimüslimlerin meyhaneleri daha iyiydi. Bu meyhanelere sadece gayrimüslimler gitmezdi tabii. Müslümanlar da meyhane müdavimiydi. Ayrıca şarap satılır ve evlerde de içilirdi. En önemli şarap tüketicisi gruplardan biri, payitahta hatırı sayılır nüfusları olan Avrupalılar ve elçilik mensuplarıydı. Kaliteli ve pahalı şaraplar vardı. Mesela Kandiye ve Gelibolu şarapları bunlardandı. Beyazı, kırmızısı. En iyi şarap Rumların Topiko dediği rengi açık, tadı sert olandı. Ama fakir ahalinin, hatta köle ve esirlerin gücünün yettiği ucuz şaraplar da vardı. Bunlar Trabzon'dan, Marmara Adası'ndan, Eğriboz'dan gelirdi. İslam'a göre müskirat, yani şarap, rakı günahtı. Ama Osmanlı Müslüman ahalisi 600 yıl boyunca bu günahı bol bol işledi. Bazı günahtan kaçma yolları da vardı. Mesela Fatih'in oğlu Sultan Cem, afyonlu şarabın şarap olarak değerlendirilemeyeceği görüşündeydi. Bu yüzden tadını çok beğenmese de bol bol içiyordu. Bitlis Bey'in sarayında ise sıcak şarap içiliyor ve Evliya Çelebi gibi misafirlere de ikram ediliyordu. Isının etkisiyle alkol ortadan kalktığı için günah sayılmazdı. Şer'i hükümle damlası haram sayıldığından kimi Müslüman ayyaşlar önlerine konan kupa veya kadehten parmak batırarak bir damlayı atarlardı. Gerisi mübahtı. Tarikatlarda durum biraz daha değişikti. Allah'a ulaşma konusunda daha dolaysız yollara sahip olduklarını düşünen dervişler vardı. Bu yüzden sıradan günahkarlar gibi şeriata ve yasaklarına bağlı olmaları gerekmiyordu. Bektaşiler bu grupların en ünlüleriydi. Zamanın büyük şairlerinin pek çoğu da meyhane müdavimi ve şarap düşkünüydü. Kanuni Süleyman saltanatının ortalarında dine yönelince meyhaneleri kapattırdığı gibi Hristiyan ve Yahudiler için bile içki satılmasını da yasakladı. Bu yasak elçiliklerde infiale yol açtı. Avusturya elçisi Buzbek divana başvurdu ve elçiliklerin eski haklarının iade edilmesini istedi. Bu yabancılar da niçin suyla yetinemiyordu canım? Fakat itiraz sonuç verdi. Çok büyük bir şarap stokunun bir gece limana gelmesine izin verildi. Atlar ve arabalar hazır bekliyordu. Büyük gizlilik içinde şarap elçiliğe taşındı ve mahzenler böylece dolmuş oldu. Fakat suyla yetinemeyenler sadece yabancılar değildi. Süleyman'dan sonra oğlu 2. Selim yasağı kaldırdı. Yasak yine de zaman zaman, mesela Mutaassıp Kadızadelilerin gemi azıya aldıkları dönemde kendini gösterdiyse de hiçbir zaman işlemedi. İçki satışı için her zaman bir yol bulundu ve uygun şartlar oluştuğunda yasağa karşı tepkiler de kendini gösterdi. Yeniçeriler en iştahlı şarap tüketicilerindendi. Tebaa tarafından tahttan indirilen ve vahşice öldürülen 19 yaşında II. Osman yani Genç Osman hükümdarlığı sırasında 1618-1622 şehirde teftişe çıktığında meyhaneleri basar, sipahi ve yeniçerileri yakalayıp dövdürür, sonra da katledilmeleri için Bostancıbaşı'ya teslim ederdi. Gerçi Pir Mehmet Ağa öldürmek yerine onları serbest bırakırdı ve böylece yüzlercesini kurtarmıştı. Ama Kapıkulu askerlerinin bu davranışı bir kenara yazdıkları anlaşıldı. Osman tahttan indirilip bir beygire bindirilip hakaretlerle ölüme götürülürken bu kullar şunu da demişti kendisine. Canım Osman Çelebi, meyhaneleri basıp sipahi ve yeniçeriyi taş gemisine koymak olur mu? Tabii yasakçı olmasına rağmen meyhane tutkunu 4. Murat misali bir sultan olduğu gibi meyhaneye gitmese de 2. Selim misali şarap düşkünü padişahlar da boldu. Şarabın yasak olması ahaliyi başka kafa bulma yollarına teşvik de ediyordu. Bunlardan biri bozaydı. Boza darının fermante edilmesiyle üretiliyordu. Masum, tatlı, alkolsüz bozanın yanında mayalanma süresi uzatılarak yapılan alkol oranı yüksek boza da vardı. Ve bozahaneler sadece İstanbul'da değil başka şehirlerde de yaygındı. Bozacılıkla Arnavut ve Tatarlar uğraşırdı genellikle ve Tatar bozası alkol oranının yüksekliğiyle ünlüydü. Ayrıca bozaya bal, esrar ve başka sarhoş edici maddeler de karıştırılabiliyordu. Bir başka güzel kafa yolu da mükeyyifattı, yani keyif verici maddeler. Bunların en yaygını afyondu. Çeşitli maddelerin karışımından macunlar da yapılıyordu. Bu uyuşturucuların kullanımı yaygındı. Toplumun her kesiminden kullananlar vardı. Macun halindeki afyon tüketimi belli bir hoşgörüyle karşılanıyordu. Mesela Özdemiroğlu Osman Paşa afyon tutkunu olduğu bilinmesine rağmen 1584'te sadrazamlığa atanmıştı. 20 Mart 1575'te Venedik'te öldürülen Ayaşlı Sof tüccarı Hüseyin Çelebi'nin terekesinde bir hokkai berş yani afyon hokkası da vardı. Bazı Anadolu kentlerinde içinde afyon veya benzer maddeler bulunan bu macunların satışı bir gelir kaynağıydı. Kanuni döneminin ortalarında ölen şair Rahiki, macun yapımı ve satışından zengin olmuştu. Yine 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Mustafa Ali, uyuşturucu bağımlılığının çok arttığını, gece gündüz çalışan 30 kölenin İstanbul'un macun talebini karşılayamadığını yazıyor. Ali, macun üreticilerinin gelirinin vergilendirilmemesine dayıflanıyor. Buna büsbütün utanç verici buluyor. Evliya Çelebi'ye göre afyon Karahisar'da sadece esnaf değil kadınlar da afyon kullanıyordu. Osmanlı müsamaha gösteriyordu ama yabancılar afyonu tehlikeli buluyordu. Şemseddin Ahmet iyi bir örnek belki. Kanuni'nin Şeyhülislam'ı en büyük hukuk alimlerinden biri olan Ebu Suud Efendi'nin oğluydu. Şemseddin Ahmet ve İstanbul'da en önemli medreselerden birinde müderristi. 1563'te henüz 30 yaşına basmadan aşırı miktarda uyuşturucudan öldü. Din adamlarının şarap içmesi de ender rastlanan bir durum değildi. Kadınlar haklarını arayabiliyor muydu? Evet, tabii verilen kadarını ve daha fazlası için de mahkemelerde mücadele ettiler. Mustafa V'e bir askerdi. 1692'de yabancı bir ülkede öldü. Arkasında Hristiyan karısı ve bir oğlu kaldı. Şeriat Müslümanlara gayrimüslimlerden, gayrimüslimlere de Müslümanlardan miras kalamayacağını söylüyor. Mustafa'nın oğlu bu yasaya dayanarak kadıya başvurdu. Annesi Hristiyandı, kocasının mirasını almaya hakkı yoktu. Ev ve eşyalar kendisine verilmeliydi. Ama annenin eli boş değildi. Mustafa karısına ait halı ve başka kişisel eşyaları satıp o parayla evi tamir ettirmişti. Sonra da evi karısına bağışlamıştı. Dolayısıyla kadın ev benim hakkım diyordu. Üstelik Mustafa oğlunun ne mal olduğunu bildiğinden olsa gerek, evi karısına bağışlama işini son yolculuğuna çıkmadan çok sayıda şahidin önünde yapmıştı. Mahkeme anneyi haklı buldu. Kadınlar kağıt üstünde siyasi arenada ortalıkta bir aktör olarak rol almıyor olabilirdi. Ama Kanuni'nin karısı Hürrem Sultan'la başlayarak ve asıl ondan sonra devleti yönetecek kadar etkili bir konum edindiler. Bunlar saray kadınlarıydı ama orta halli ve hatta köylü kadınlar da genellikle sanıldığı gibi pasif, kocalarının kuzusu veya kölesi, toplumsal sınırlamaların mahpusu varlıklar değildi. Suraya Faraoke'nin dediği gibi 19. hatta 20. yüzyıla kadar birçok Avrupa ülkesinde evli kadınlar ömür boyu rüştünü ispat etmemiş çocuk muamelesi görüyordu. Ve vasilerinin izni olmaksızın bırakın kendi kocalarını kimseyi mahkemeye veremiyorlardı. Sadece özel bazı durumlarda mahkemeye gitme hakları vardı. Hal böyleyken kadının hakları konusunda yine de haksızlık vardı. Osmanlı kadını mahkemede erkeğin yarısı kadardı. İki erkek tanık esastı ve bir erkek tanık eşit iki kadın tanık idi. Bu formüle göre iki erkek tanık eşittir, dört kadın tanık olması gerekirken olamıyordu. Kanun iki erkek tanık yoksa kanıtların yeterli olması için iki kadın artı bir erkek tanık istiyordu. Yani sadece kadınlardan oluşan dört tanık yeterli değildi. Osmanlı'nın uyduğu İslam miras hukuku da erkeği kayırıyordu. Erkek aile soyunu sürdüren kişiydi ve bunun için iktisadi imkanlara ihtiyacı vardı. Dolayısıyla erkeğin hissesi iki kadının hissesine eşitti. Gayrimüslimler de kadı mahkemelerine başvuruyordu ve aynı yarım hisse kuralı onlara da uygulanıyordu. Yani oğul bir hisse alırken kız yarım hisse alıyordu. Ama anne açısından Hanefi hukukuna göre eşitsizlik daha büyüktü. Oğlunun aldığının ancak 7'de birini alabiliyordu. Yine de kadınlar özellikle miras ve mülkiyet alanlarında İslam hukukundan gelen ve Osmanlı'nın da benimsediği gelenek içinde güçlü bir varlığa sahiptiler. Servetlerinin denetimini ellerinde tutabiliyorlardı. 19. ve 20. yüzyıla kadar mülkiyet hakları vardı ve evlendikleri zamanda bu hakları sabitti. Dönemin Avrupa'sında bunun benzeri yoktu. Lady Mary gibi kadın seyyahlar Osmanlı kadınının Avrupalı Amerikalı hemcinslerinde olmayan üreme ile ilgili ekonomik ve kişisel haklarının tadını çıkardığını söylüyordu. Mesela İstanbul'da doğan ve 20 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan İngiliz Fanny Janet Blunt, kadının serveti ve mülkleri üzerinde kocanın hak iddia edemiyor olmasının faziletlerini yazıyordu. İngiltere evli kadınların mülkiyet haklarını tanıyan yasayı Blunt bunları yazdıktan 4 yıl sonra 1882'de çıkardı. Şeriatın kısıtlamalarını aşan erkek ve kadınlar da vardı. Bazen kocalar bu küçük şeriat payıyla hayatını sürdüremeyeceği kaygısıyla karıları için fazladan bir çaba gösteriyordu. Evlerini veya bir kısmını karılarına kağıt üstünde satıyor ya da bağışlıyorlardı. Yukarıdaki örnekte de gördüğümüz gibi dahası Osmanlı kadınları Müslüman veya gayrimüslim olsun reşit olunca hukuki kimlik kazanıyor mahkemeye başvurabiliyordu. Gayrimüslimlerin aralarındaki sorunları çözmek için kendi mahkemeleri vardı. Fakat onlar da kadı mahkemelerini tercih ediyordu. Hem bu mahkemelere güveniyorlardı hem de böylelikle hakları resmi kayda geçmiş oluyordu. Bu geniş imparatorluğun çeşitli bölgeleri arasında değişik durumlar vardı tabii. Mesela Halep'te kadınların para ve gayrimenkulleri vardı ama onlar tarım arazisi sahibi olamadı. Bağ, bahçe ve tarım arazisine sahip kadınlar Anadolu'da genellikle azdı. Ama mesela Kayseri bölgesinde 16. yüzyıl sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında tarım arazisi satın alanların %11'i kadındı ve bu oran yüzyıl sonuna doğru %20'ye çıktı. Kocalar öldüğünde ergen oğullar, erkek kardeşler veya başka erkek akrabalar otomatik olarak onun yerini almıyordu. En azından belli durumlarda kadınların divanı hümayuna başvurma izni vardı ve bunu yapan taşralı kadınlara da rastlanıyordu. Zaten dul kadınlar her zaman bir erkek akrabalarının yanına taşınmazdı. Özellikle Rumeli vilayetlerinde bazı kadınlar kocalarından sonra onların toprağını işlemeye devam ediyordu. Aile reisi kadınlar da rastlanmadık bir şey değildi. Mesela Tokat'ta vergi kayıtlarına göre bir kadın adına işlenmiş pek çok hane bulunuyordu. Ayrıca bazı kentlerde kadınların ürettiklerini satabildikleri özel çarşılar da vardı. Bütün kısıtlamalara rağmen zengin bir ekonomik faaliyet içindeydi kadınlar, hem şehirde hem taşrada. Dahası timar sahibi kadınlar olduğu gibi hatırı sayılır sayıda vakıf yöneticisi de vardı. Bütün bunlar kadınların hak arama mücadeleleriyle varlık kazandı. Mevcut haklarını törpülemek isteyen erkek yakınlarına karşı da mücadele ettiler. Mahkemelerde kendi kendilerini temsil ettiler. Dahası sadece mal mülk için değil, cinsel suçlarla ilgili olarak da onurlarını ve saygınlıklarını korumak için de duruma göre mahkemelere, duruma göre topluma meydan okudular, ses çıkardılar, seslerini duyurdular. Fakat bu haklar kadının statüsünde bir değişiklik yaratma bakımından bir sıçramaya yol açmadı. Osmanlı modernleşmesinin başlangıcı sayılan dönemde ne 1829 kanunu, ne 1839 tanzimat reformları, ne de 1856 ıslahat fermanında kadınlardan söz ediliyordu. Yine de bu reformların bir getirisi olarak eğitime giden kadınların sayısı arttı. 19. yüzyıl sonunda her 3 kızdan biri okula gidiyordu. Daha ileri seviyelerdeki okullarsa 20. yüzyıla kadar sadece erkeklere mahsus olarak kaldı. Okuyan kadınların çoğu öğretmen oluyordu. Bunlar kız okullarında Sanayi Nefise Mektebi'nde öğretmenlik yapıyordu. Mesela Osmanlı kadınının yukarıda saydığımız haklarına sahip olmayan İspanya'da 11. yüzyıldan itibaren öğretmen olan kadınlar vardı. Ama 19. yüzyılın ikinci yarısında kadınların şeriat kapsamında sahip olduğu pek çok mülkiyet güvencesi ortadan kalktı. Gücünü yitirdikçe taassubu artan ulema başı çekmek üzere kimi kesimlerde batılılaşmaya karşı kabaran tepki ve özellikle 2. Abdülhamit döneminde yönetimdeki İslami vurgu kadınlar için böyle çelişkili bir manzara yarattı. Osmanlı kadınının hukuki varlığının Avrupa'da benzeri yoktu. Ama Avrupa kadınının toplum içindeki varoluşunun da Osmanlı'da hiç yeri yoktu. 1655'te Viyana'ya giden Evliya Çelebi'nin şu gözlemi bu durumu güzel anlatıyor. Bu ülkede acayip bir gösteri gördüm. Kral yolda ne zaman bir kadınla karşılaşır, eğer at üstündeyse atı durdurur ve kadının geçmesine izin verir. Eğer kadınla karşılaştığında yerdeyse kibarlık olarak ayağa kalkar. Kadın imparatoru selamlar. İmparator da kadına olan saygısını göstermek için şapkasını çıkarır. Kadın geçtikten sonra da imparator yoluna devam eder. Bu gerçekten de garip bir törendir. Bu ülkede ve genelde kafirlerin ülkesinde kadınlar söz hakkına sahiptir. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 129.